Ayrım 15.
Sayfa 202. Havaalanlarındaki bagaj bantlarını andıran bir taşıyıcı bandın odaya giriş yaptığı arka taraftaki duvara yürüdü. Anahtarınızı buradaki yuvaya sokacaksınız. Taşıyıcı banda bakan geniş bir elektronik konsolu gösterdi. Konsolun üstünde benzer bir üçgen delik vardı. Bilgisayar anahtarınızın üstündeki işaretleri onayladığında hesap numaranızı gireceksiniz ve kasa kutunuz banka kasasından buraya gönderilecek. Kasayla işiniz bittiğinde yeniden taşıyıcı bandın üzerine bırakıp anahtarınızı sokun ve işlemi tersten tekrar edin. Her şey otomatiğe bağlandığından işlemleriniz bu banka personelinden bile gizlidir. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa odanın ortasındaki masanın üstünde duran çağrı düğmesine basın. Telefon çaldığı sırada Sophie bir soru sormak üzereydi. Adam şaşkın ve mahcup görünüyordu. İzninizle lütfen. Masadaki kahveyle Perrier'in yanında duran telefonun başına gitti. "Oui," diye cevap verdi. Arayan kişiyi dinlerken kaşları çatılıyordu. "Oui, oui, d'accord." Kapattıktan sonra zorla gülümsedi. "Üzgünüm, şimdi yanınızdan ayrılmam gerekiyor. Evinizdeymiş gibi hareket edin." Hemen kapıya yöneldi. Sophie, "Affedersiniz," diye seslendi. "Gitmeden önce bir şeyi açıklığa kavuşturabilir misiniz? Bir hesap numarası gireceğimizden bahsetmiştiniz, öyle değil mi?" Kapıda duran adam solgun görünüyordu. "Evet, elbette. Çoğu İsviçre bankasında olduğu gibi kasa kutuları bir sayıya bağlıdırlar, isme değil. Sadece sizin bileceğiniz bir hesap numaranız ve bir anahtarınız var. Anahtar kiminizin sadece yarısını oluşturur. Şahsi hesap numaranız diğer yarısıdır. Aksi takdirde anahtarınızı kaybettiğinizde bir başkası onu kullanabilirdi." Sophie duraksadı. "Peki ya bana miras bırakan kişi bir hesap numarası vermediyse?" Bankacının kalbi tekledi. "O zaman burada hiç işiniz yok demektir." Onlara soğukkanlılıkla gülümsedi. "Birinden size yardım etmesini isteyeceğim. Kısa süre içinde burada olur." Odadan çıkan bankacı kapıyı arkasından kapatarak ağır kilidi çevirince onları içeriye kilitlemişti. Şehrin diğer ucunda Cole telefonu çaldığı sırada Gare du Nord tren istasyonunda duruyordu. Arayan Faş idi. "Interpol bir ipucu bulmuş," dedi. "Treni unut. Langdon ile Sophie Zürih Emanet Bankası'nın Paris şubesine gitmişler. Adamlarını hemen oraya göndermeni istiyorum." "Sawyer'in Ajan Nova ile Robert Langdon'a ne anlatmaya çalıştığına dair bir gelişme var mı?" Faş'ın ses tonu soğuktu. "Sen onları tutuklayınca Teğmen Cole, ben onlara bizzat soracağım." Cole mesajı almıştı. 24 Rue Haxo, hemen yüzbaşım. Telefonu kapatarak adamlarını telsizle bilgilendirdi. 43. Zürih Emanet Bankası Paris Şubesi Başkanı André Vernet, bankanın üstünde lüks bir dairede yaşıyordu. Sahip olduğu ihtişamlı eve rağmen her zaman Lys Saint-Louis'de nehir kıyısındaki dairelerden birinde yaşamak istemişti. Burada karşılaştığı pis zenginler yerine orada gerçek ekabirlerle görüşeceği bir hayat sürebilirdi. "Emekli olduğumda," diyordu Vernet kendi kendine, "bodrumumu en nadide bordo şaraplarıyla dolduracağım, salonumu bir Fragonard ya da bir Boucher ile süsleyeceğim ve günlerimi Quartier Latin'de antika mobilyalar ve kitaplar aramakla geçireceğim." Vernet uyanalı sadece 6,5 dakika olmuştu. Buna rağmen bankanın yer altındaki koridorlarında koştururken terzisiyle berberinin yanından yeni çıkmış gibi görünüyordu. Kusursuz bir ipek takım giyen Vernet yürürken ağız spreyini sıktı ve kravatını düzeltti. Farklı zaman dilimlerinden gelen müşterilerini karşılamak için uykusundan uyanmaya yabancı olmayan Vernet, uyku alışkanlıklarını Masai savaşçılarına göre düzenlemişti. En derin uykularından uyandıktan sonra saniyeler içinde savaşa hazır olmalarıyla ünlü Afrika kabilesi. Vernet savaşa hazırım diye düşünürken sözlerinin bu geceki duruma uymasından korkuyordu. Altın anahtar sahibi müşteriler her zaman fazladan ilgi isterlerdi ama adli polisin peşinde olduğu bir altın anahtar müşterisi son derece hassas bir mevzuydu. Bankanın suçlu olduklarına dair ispat olmadığı müddetçe müşterilerinin gizlilik haklarını koruması yüzünden güvenlik güçleriyle sürekli kavga halindeydiler. Vernet kendi kendine 5 dakika dedi. Polis gelmeden bu insanları bankadan çıkartmalıyım. Çabuk hareket ederse yakında olması muhtemel bu felaketten ustalıkla kurtulabilirdi. Vernet polise kaçakların belirtildiği gibi bankasına gerçekten girdiğini ama müşteri olmadıkları ve hesap numaraları olmadığı için geri çevrildiklerini söyleyebilirdi. Lanet bekçinin Interpol'ü aramamış olmasını diliyordu. Ama saatte 15 euro kazanan bir bekçide takdir yetkisi olması beklenemezdi. Kapı eşiğine geldiğinde derin bir nefes aldı ve kaslarını gevşetti. Ardından yüzüne zorla yumuşak bir gülümseme oturtarak kapının kilidini açtı ve odadan içeri ılık bir meltem gibi girdi. Gözleri müşterileri bulur bulmaz "iyi geceler" dedi. "Ben André Vernet. Size nasıl yard..." Cümlenin geri kalanı boğazının bir yerine düğümlenmişti. Önünde duran kadın Vernet'in karşılaşmayı hiç ummadığı bir ziyaretçiydi. "Sophie, affedersiniz, tanışıyor muyuz?" diye sordu. Sophie bankacıyı tanıyamamıştı ama bir an için adam hayalet görmüş gibi olmuştu. Banka başkanı hayır diye kekeledi. Öyle olduğunu sanmıyorum. Hizmet verdiğimiz müşterileri tanımayız. Nefes verdikten sonra soğukkanlılıkla gülümsedi. Yardımcım bana bir altın anahtarınız olduğunu ama hesap numarasını bilmediğinizi söyledi. Bu anahtara nasıl sahip olduğunuzu sorabilir miyim? Adamı dikkatle inceleyen Sophie, büyük babam verdi diye yanıtladı. Adamın rahatsızlığı artık daha da açık anlaşılıyordu. Öyle mi? Büyük babanız size anahtarı verdi ama hesap numarasını vermeyi unuttu mu? Sophie, vakti kalmadığını sanıyorum dedi. Bu gece öldürüldü. Sophie'nin kullandığı kelimeler adamın geriye doğru sendelemesine neden olmuştu. Jacksonier öldü mü diye sorarken gözleri dehşetle dolmuştu. Ama nasıl? Şimdi hayretten sendeleme sırası Sophie'deydi. Büyük babamı tanıyor muydunuz? Bankacı Andre Verne bir o kadar şaşkın görünüyordu. Bir sehpaya tutunarak dengesini korumaya çalıştı. Jack ve ben arkadaştık. Bu olay ne zaman oldu? Bu akşamın erken saatlerinde, Louvre'da. Verne deri sandalyenin yanına giderek adeta içine gömüldü. Her ikinize de çok önemli bir soru sormalıyım. Başını kaldırıp önce Langdon'a sonra Sophie'ye baktı. İkinizden birinin bu ölümle bir ilgisi var mı? Sophie hayır diye haykırdı. Kesinlikle yok. Verne yüzünü buruşturup duraksadı ve düşünmeye başladı. Resimleriniz Interpol tarafından her yere dağıtılıyor. Sizi bu şekilde tanıdım. Cinayetten aranıyorsunuz. Sophie yıkılmıştı. Faş Interpol'e mi haber verdi? Yüzbaşının Sophie'nin tahmin ettiğinden daha hırslı olduğu belli oluyordu. Verne'ye kısaca Langdon'ın kim olduğunu ve o gece Lourdes'da yaşananları anlattı. Verne şaşkın görünüyordu. Ve büyük babanız ölürken size Bay Langdon'ı bulmanızı söyleyen bir mesaj mı bıraktı? Evet. Ve bu anahtarı. Sophie altın anahtarı tarikat mührü arka tarafta kalacak şekilde Verne'nin önündeki masaya bıraktı. Verne anahtara baktı ama dokunmak için hiçbir eylemde bulunmadı. Size sadece bu anahtarı mı bırakmış, başka bir şey yok mu? Herhangi bir kağıt parçası? Sophie Lourdes'deyken aceleye geldiğini biliyordu ama Kayalıklar Bakiresi'nin arkasında başka hiçbir şey görmediğine emindi. Hayır, sadece anahtar. Verne çaresizce içini çekti. Korkarım her anahtar şifre olarak geçen 10 haneli bir hesap numarasıyla birlikte işlevlik kazanıyor. O sayı olmadan anahtarınız hiçbir işe yaramaz. 10 hane. Sophie gönülsüzce olasılıkları hesapladı. 10 milyardan fazla seçenek vardı. DCPJ'in en güçlü çözümleme bilgisayarlarını bile getirse şifreyi kırması yine de haftalar alırdı. Ama elbette Monsieur, bu şartlar altında siz bize yardımcı olabilirsiniz. Üzgünüm, gerçekten hiçbir şey yapamam. Müşteriler güvenli bir terminalden kendi hesap numaralarını kendileri seçerler. Bu da hesap numaralarını sadece müşterilerle bilgisayarların bildiği anlamına geliyor. Müşteri gizliliğini bu şekilde sağlıyoruz ve tabii çalışanlarımızın güvenliğini. Sophie anlamıştı. Lüks mağazalarda aynı şeyi yapıyorlardı. Çalışanlarda kasa anahtarı yoktur. Bu banka birisinin anahtarı çalması halinde çalışanlardan birini hesap numarası için rehin alma riskini ortadan kaldırmıştı. Langdon'ın yanına oturan Sophie başını indirip anahtara, sonra da Verne'ye baktı. Büyük babamın bankanızda ne sakladığına dair fikriniz var mı? Hayır, hiç fikrim yok. Gelschrank Bankası'nın anlamı budur. Sophie, Monsieur Verne diye ısrar etti. Bu gece vaktimiz kısıtlı. Olabildiğince açık konuşmaya çalışacağım. Altın anahtarı uzanarak tersini çevirdi. Tarikat mührünü gösterirken adamın vereceği tepkileri izliyordu. Anahtarın üstündeki bu sembolün sizin için bir anlamı var mı? Fleur de Lis'e bakan Verne hiç tepki vermedi. Hayır, ama müşterilerimizin çoğu anahtarların üstüne şirket logolarını ya da isimlerinin baş harflerini işletirler. Hala adamı dikkatle incelemekte olan Sophie içini çekti. Bu mühür Siyon tarikatı diye bilinen gizli bir cemiyetin sembolü. Verne yine hiç tepki vermemişti. Bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Büyük babanız arkadaşımdı ama daha çok işten bahsederdik. Gergin görünen adam şimdi kravatını düzeltiyordu. Sophie sesini biraz daha sertleştirerek, Monsieur Verne diye bastırdı. Büyük babam beni bu gece arayarak benim ve kendisinin büyük bir tehlikede olduğumuzu söyledi. Bana bir şey vermesi gerektiğini söyledi. Bana bankanıza ait bir anahtar verdi, şimdi o öldü. Bize söyleyeceğiniz herhangi bir şeyin faydası dokunabilir. Verne terlemeye başlamıştı. Bu binadan çıkmalıyız. Korkarım polis kısa süre sonra burada olur. Bekçim Interpol'ü araması gerektiğini düşünmüş. Sophie de bundan korkuyordu. Şansını son bir kez daha denedi. Büyük babam bana ailem hakkındaki gerçeği anlatması gerektiğini söylemişti. Bu size bir şey ifade ediyor mu? Mademoiselle, aileniz siz küçükken bir araba kazasında öldü. Üzgünüm. Büyük babanızın sizi çok sevdiğini biliyorum. İlişkinizi kesmenizden ötürü ne kadar acı çektiğini bana defalarca anlatmıştı. Sophie nasıl karşılık vereceğine karar veremiyordu. Langdon, bu hesabın Sangri ile ilgili bir şeyler içermesi mümkün mü diye sordu. Verne ona garip bir bakış fırlattı. Ne olduğu hakkında hiç fikrim yok. Tam o sırada Verne'nin cep telefonu çaldı ve o da telefonu kemerinden çıkardı. Oui, D. Dinlerken yüzündeki şaşkın ifade giderek endişeye dönüştü. Polis mi? Bu denli çabuk mu? Küfrettikten sonra Fransızca bir takım talimatlar verip az sonra lobide olacağını söyledi. Telefonu kapattıktan sonra Sophie'ye döndü. Polis her zamankinden daha hızlı davranmış. Biz konuşurken yola çıkmışlar bile. Sophie'nin oradan eli boş ayrılmaya niyeti yoktu. Onlara çoktan gelip gittiğimizi söyleyin. Bankayı aramak isterlerse arama emrini sorun. Böylece biraz zaman kazanırız. Verne dinleyin dedi. Jack dostumdu ve bankamın bu türden bir baskıya hiç ihtiyacı yok. İşte bu iki sebepten ötürü bu tutuklamanın benim alanım dahilinde gerçekleşmesini istemiyorum. Bana bir dakika verirseniz yakalanmadan bu bankadan çıkmanıza nasıl yardımcı olabileceğimi düşüneceğim. Bunun haricinde ben bu işe karışmam. Ayağa kalkıp kapıya yürüdü. Burada kalın. Bazı ayarlamalar yapıp hemen döneceğim. Sophie ama kasa kutusu diye yineledi. Bırakıp gidemeyiz. Kapıya doğru acele eden Verne yapabileceğim bir şey yok dedi. Üzgünüm. Sophie onun arkasından bakarken büyük babasının yıllar boyunca gönderdiği ve kendisinin açmadığı sayısız mektup ya da paketin herhangi birinde hesap numarasını verip vermediğini düşünüyordu. Langdon aniden ayağa kalktığında Sophie onun gözlerindeki beklenmedik parıltıyı sezinlemişti. Robert, gülümsüyorsun. Büyük babam bir dahiydi. Anlayamadım. 10 hane dedi değil mi? Neden bahsettiği hakkında Sophie'nin en ufak fikri yoktu. Hesap numarası derken tanıdık bir gülümseme yüzüne yayılmaya başlamıştı. Numarayı bize bıraktığına eminim. Nerede? Langdon cinayet sahnesi fotoğrafının bilgisayar çıktısını çıkarıp sehpanın üstüne koydu. Langdon'ın haklı olduğunu anlamak için Sophie'nin ilk satır okuması yeterliydi. 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5. 10 Draco devini al. 10 sahte alim. P.S. Robert Langdon'ı bul. 44. Bilgisayar çıktısını incelerken kriptograf duyuları harekete geçen Sophie 10 hane dedi. 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5. Grandpère bu hesap numarasını Louvre'da yere yazmıştı. Sophie karıştırmış Fibonacci dizimini parkenin üstünde ilk gördüğünde yazılmasının tek amacının DCPJ'in kriptografları aramasını sağlayarak Sophie'yi işe karıştırmak olduğunu düşünmüştü. Daha sonra sayıların diğer satırları deşifre etmek için ipucu verdiğini görmüştü. Düzensiz bir dizi, sayısal anagram. Şimdi ise hayretten şaşkına dönmüş bir şekilde sayıların çok daha önemli bir anlamı olduğunu görüyordu. Büyük babasının gizemli kasa kutusunu açacak son anahtar bu sayılardı. Langdon'a dönen Sophie, çift anlamlı bilmecelerde ustaydı dedi. Çok anlam içeren her şeye bayılırdı, şifrelerin içindeki şifrelere. Langdon taşıyıcı bandın yanındaki elektronik konsola doğru yürümeye başlamıştı bile. Sophie bilgisayar çıktısını eline alarak onun peşinden gitti. Konsolda bankaların ATM terminallerdekine benzer bir tuş takımı vardı. Ekranda bankanın haç şeklindeki logosu görünüyordu. Tuş takımının yanında üçgen bir delik bulunuyordu. Sophie hiç vakit yitirmeden anahtar gövdesini yuvaya soktu. Ekran o anda değişti. Hesap numarası. İmleç yanıp sönüyor bekliyordu. 10 hane. Sophie bilgisayar çıktısındaki sayıları okurken Langdon tuşladı. Hesap numarası 1-3-3-2-2-1-1-1-8-5. Langdon son haneyi girdikten sonra ekran tekrar yenilendi. Birkaç farklı dilde yazılmış bir mesaj görünüyordu. En üstteki İngilizceydi. Uyarı. Giriş tuşuna basmadan önce lütfen hesap numaranızı hatasız girdiğinizden emin olunuz. Kendi güvenliğiniz için bilgisayar hesap numaranızı tanımadığı takdirde sistem kendiliğinden kapanacaktır. Sophie kaşlarını çatarak ''Fonksiyon terminal'' dedi. ''Tek şansımız var gibi görünüyor.'' Standart ATM makineleri banka kartını alıkoymadan önce doğru PIN kodunu girmek için 3 deneme hakkı verirdi. Bunun sıradan bir nakit çekme makinesi olmadığı ortadaydı. Ekrana girdikleri sayıyla elindeki bilgisayar çıktısına dikkatle karşılaştıran Langdon, ''Sayıyı doğru girdik sanırım'' dedi. Eliyle giriş tuşunu işaret etti. ''Ateşleyelim bakalım.'' İşaret parmağını tuş takımına uzatan Sophie aklına gelen garip düşünceyle tereddüt etti. Langdon ona ''Hadi seni'' diyerek hızlandırmaya çalıştı. ''Verne az sonra burada olur.'' ''Hayır.'' Sophie elini geri çekmişti. ''Asıl hesap numarası bu değil.'' ''Elbette bu. 10 haneli. Başka ne olabilir ki?'' ''Fazlasıyla gelişigüzel.'' ''Gelişigüzel mi?'' Langdon bu fikre kesinlikle katılmıyordu. Bankalar müşterilerinden pin kodlarını gelişigüzel sayılardan seçmelerini isterdi. Böylece numarayı kimse tahmin edemezdi. Elbette buradaki müşteriler de hesap numaralarını gelişigüzel sayılardan seçeceklerdi. Sophie ekrana yazdığı her şeyi sildi ve kendinden emin bir ifadeyle Langdon'a baktı. Bu gelişigüzel sayının Fibonacci diziminden seçilmiş olması büyük bir tesadüf olurdu. Langton onun haklı olabileceğini fark etmişti. Sophie daha önce bu sayıyı Fibonacci dizimini oluşturacak şekilde sıralamıştı. Bunun olabilme ihtimali gerçekten çok düşüktü. Sophie sanki hesap numarası ezberindeymiş gibi bir kez daha tuş takımına uzanmış yeni bir sayı giriyordu. Ayrıca büyük babamın sembolleri ve şifreleri olan tutkusu göz önüne alınırsa mutlaka kendisi için anlam ifade eden bir hesap numarası seçmiş olmalı. Kolaylıkla hatırlayabileceği bir şey. Sayıyı yazmayı bitirdikten sonra sinsi bir ifadeyle gülümsedi. Gelişi güzel gibi görünen ama olmayan bir şey. Langton ekrana baktı. Hesap numarası 1-1-2-3-5-8-1-3-2-1. Ekrana baktığı anda Sophie'nin haklı olduğunu anlaması Langton'ın sadece saniyelerini almıştı. Fibonacci dizimi. 1-1-2-3-5-8-13-21. Fibonacci dizimi 10 haneli tek bir sayı haline getirildiğinde kesinlikle ne olduğu anlaşılmıyordu. Hatırlaması kolay ama görünüşü gelişigüzel. Saunier'in asla unutamayacağı 10 haneli dahice bir şifre. Bunun dışında Lour'un zeminindeki karışık sayıların sıraya sokulduğunda ünlü diziyi meydana getirmesini mükemmel bir biçimde açıklıyordu. Sophie uzanarak giriş tuşuna bastı, hiçbir şey olmadı. En azından fark edebilecekleri bir şey olmadı. O sırada bankanın altlarında bulunan yeraltı mahzenindeki robotumsu bir pençe harekete geçmişti. Tavana bağlı çift eksenli bir taşıma sisteminde kayarak hareket eden pençe aldığı koordinatlara doğru ilerliyordu. Aşağıdaki beton zeminde devasa bir ızgaranın üstünde yan yana dizilmiş plastik kasalar duruyordu. Bir yeraltı odasına sıralanmış küçük tabutları andırıyorlardı. Pençe doğru noktaya geldiğinde durup alçaldı. Bu sırada elektrikli bir göz kutunun üstündeki barkod numarasını okuyordu. Ardından pençe bir bilgisayar hassasiyetiyle ağır kulpu kavradı ve kutuyu diklemesine kaldırdı. Devreye giren yeni cihazların yardımıyla pençe kutuyu odanın diğer ucuna taşıdı ve taşıyıcı bandın üzerine geldiğinde durdu. Sonra kol kutuyu nazikçe bırakarak geri çekildi. Kol devre dışı kaldıktan sonra taşıyıcı bant dönmeye başladı. Yukarıda Sophie ile Langton taşıyıcı bandın hareket etmeye başladığını görünce rahatlamışlardı. Bandın yanında dururlarken kendilerini içinden ne çıkacağını bilmedikleri gizemli bir bavulu bekleyen yorgun tatilciler gibi hissediyorlardı. Taşıyıcı bant odaya sağ taraflarındaki hareketli kapının altındaki dar aralıktan girdi. Metal kapı yukarı kayarak açıldığında taşıyıcı bandın gerilerinde muazzam bir plastik kutu belirmişti. Bu siyah ve plastik kutu Sophie'nin tahmin ettiğinden çok daha büyüktü. Uçaklarda evcil hayvan taşımaya yarayan kafeslerin deliksiz olanlarına benziyordu. Kutu tam önlerine gelince durdu. Orada sessizce duran Sophie ile Langton gizemli kutuya gözlerini dikmişlerdi. Bankadaki diğer her şey gibi bu kutu da sanayi yapımıydı. Metal menteşeleri, üzerinde bir barkod etiketi ve ağırlığa dayanıklı kupları vardı. Sophie onu dev bir alet çantasına benzetmişti. Sophie hiç vakit kaybetmeden önünde duran iki tokayı çözdü, sonra Langton'a göz attı. Ağır kapağı birlikte kaldırarak arkaya doğru ittiler. Öne doğru yaklaşarak kasanın içine dikkatle baktılar. Sophie ilk baktığında kutunun boş olduğunu sanmıştı. Ardından bir şey gördü. Kutunun en altında duruyordu tek bir nesne. Ayakkabı kutusu büyüklüğündeki cilalı tahta kutunun menteşeleri oymalıydı. Parlak mor ağacın koyu damarları vardı. Sophie bunun gül ağacı olduğunu fark etti. Büyük babasının en sevdiği. Kapağında güzel bir gül deseni bulunuyordu. Sophie ile Langton birbirlerine şaşkınlıkla baktılar. Sophie eğilip kutuyu kavrayarak dışarı çıkardı. Tanrım, ne kadar ağır. Büyük bir dikkatle geniş masanın üstüne taşıyıp bıraktı. Langton onun yanında duruyordu. Her ikisi de büyük babasının bulmaları için gönderdiği küçük hazine sandığına gözlerini dikmişti. Langton kapaktaki el oyması 5 yapraklı güle hayretle bakıyordu. Bu türden gül şekillerini pek çok kez görmüştü. 5 yapraklı gül diye fısıldadı. Tarikatın kutsal kase için kullandığı semboldür. Sophie dönüp ona baktı. Langton onun ne düşündüğünü anlayabiliyor, kendisi de aynı şeyi düşünüyordu. Kutunun boyutları, içindekinin ağırlığı ve tarikatın kullandığı kase sembolü kuşkusuz tek bir sonuca götürüyordu. İsa'nın kadehi bu sandığın içinde. Langton bir kez daha kendisine bunun mümkün olmadığını söyledi. Sophie, bu bir diye fısıldadı, kadehi koymak için en uygun boyut. O bir kadeh olamaz. Sophie kutuyu açmaya hazırlanarak sandığı masanın üstünde kendine doğru çekti. Fakat o kutuyu hareket ettirirken beklenmedik bir şey oldu. Kutudan garip lıkır lıkır bir ses geldi. Langton iyice anlamak için kulağını eğdi. İçinde sıvı mı var? Sophie de aynı derecede şaşırmış görünüyordu. Sen de duydun mu? Langton boş bir ifadeyle başını salladı. Sıvı. İleriye uzanan Sophie yavaşça kopçayı açtı ve kapağı kaldırdı. İçindeki nesne Langton'un o güne dek gördüğü hiçbir şeye benzemiyordu. Ama her ikisi de bir şeyi o anda iyice anlamıştı. Bu kesinlikle İsa'nın kadehi değildi. 45. Bekleme odasından içeri giren Andre Verne, Polis yolları kapatıyor dedi. Sizi buradan çıkartmak zor olacak. Kapıyı arkasından kapatırken taşıyıcı bandın üzerindeki plastik çantayı görünce olduğu yerde sıçradı. Tanrım, sağın yerin hesap numarasını mı buldular? Sophie ile Langdon masadaki büyük ahşap bir mücevher kutusuna benzeyen şeyin başında birbirlerine sokulmuşlardı. Sophie hemen kapağı kapatıp başını kaldırdı. En başından beri hesap numarası bizdeydi dedi. Vernie'nin sesi soluğu kesilmişti. Bu her şeyi değiştiriyordu. Gözlerini saygıyla kutudan kaçırdı ve bir sonraki hareketini planlamaya çalıştı. Onları bankadan çıkartmalıyım. Ama polis yolları kapatmış olduğundan Vernie'nin aklına bunu yapmanın tek bir yolu geliyordu. Mademoiselle Nouveau, sizi bankadan güven içinde çıkartabilirsem bu nesneyi yanınızda mı götüreceksiniz yoksa ayrılmadan önce kasaya iade mi edeceksiniz? Sophie Langdon'a bir bakış fırlattıktan sonra Vernie'ye döndü. Yanımızda götürmemiz gerekiyor. Vernie başını salladı. Çok güzel. O halde bu nesne her neyse koridorda yürürken onu ceketinize sarmanızı tavsiye ederim. Başka birinin görmesini istemem. Langdon ceketini çıkarırken Vernie taşıyıcı bandın yanına giderek boş kasayı kapattı ve ekrana bir dizi emirler girdi. Taşıyıcı band üzerindeki plastik kasayla birlikte aşağıdaki mahzene doğru hareket etmeye başladı. Vernie altın anahtarı konsoldan çıkararak Sophie'ye uzattı. Bu yoldan lütfen acele edin. Arka taraftaki yükleme havuzuna gittiklerinde Vernie polis arabası ışıklarının yer altındaki garajı doldurduğunu gördü. Kaşlarını çattı. Rampayı kapatıyor olmalıydılar. Gerçekten bu işi anımın akıyla başaracak mıyım? Artık terlemeye başlamıştı. Vernie bankanın küçük zırhlı araçlarından birini işaret etti. Transport Sur, Zürih Emanet Bankası'nın sunduğu diğer bir hizmetti. Büyük ve ağır arka kapıyı açarken kargo kısmına geçin diyerek eliyle parlayan çelik bölmeyi gösterdi. Hemen dönerim. Sophie ile Langdon araca binerlerken Vernie yükleme havuzu denetçisinin ofisine girerek kamyon anahtarlarını aldı ve kendine bir şoför üniformasıyla şapkası buldu. Ceketiyle kravatını çıkararak şoför ceketini giymeye başladı. Her ihtimale karşı üniformasının altına omuz tabancası kılıfını taktı. Dışarı çıkarken şoförün tüfekliğinden bir tabanca aldı ve kılıfa yerleştirdi, üniformasını üstüne çekti. Kamyona geri dönen Vernie şapkayla yüzünü iyice örterek dikkatle boş çelik kasanın içinde oturmakta olan Sophie ile Langdon'a baktı. Bunun açık durmasını istersiniz herhalde diyen Vernie içeriye uzanıp tavandaki tek ampulü yakmak için duvardaki düğmeyi çevirdi. Ayrıca otursanız iyi olur. Kapıya giderken hiç sesinizi çıkartmayın. Sophie ile Langdon metal yere oturdular. Langdon tweed ceketine sarmalanmış olan hazineyi kucağına aldı. Vernie ağır kapıları örterek onları içeri kilitledi. Ardından direksiyona geçip motoru çalıştırdı. Zırhlı kamyon rampaya çıkarken Vernie şapkasının altında biriken terleri hissetmeye başlamıştı. Ön tarafta tahmin ettiğinden daha fazla polis ışığı olduğunu görebiliyordu. Kamyon rampaya çıkmaya başladığında geçişlerine izin vermek için kapılar içeri doğru açıldı. Vernie ilerleyip bir sonraki bilgisayar mekanizmasına gelmeden önce kapının arkasından kapanmasını bekledi. İkinci kapı kalktığında çıkış yolu açılmıştı. Rampanın önünü kesen polis arabası dışında. Vernie alnını silip aracı ileri doğru sürdü. Leylek gibi bir polis memuru dışarı çıkıp barikatın birkaç metre ilerisinde ona durmasını işaret etti. Dışarıda dört devriye arabası park etmişti. Vernie durdu. Şoför şapkasını daha da aşağı indirerek kültürlü terbiyesinin el verdiğince kaba görünmeye çalıştı. Direksiyonun başından ayrılmadan kapıyı açtı ve sert yüzlü ajana baktı. Vernie sert bir ses tonuyla "Geçiş iznin var mı?" diye sordu. Ajan "Je suis Jérôme Collet" dedi. "Adli polisten Teğmen." Kamyonun yük kasasını işaret etti. Bunun içinde ne var? Vernie bozuk bir Fransızcayla nereden bileyim diye karşılık verdi. Ben sadece bir şoförüm. Kole etkilenmişe benzemiyordu. İki suçluyu arıyoruz. Vernie güldü. O halde doğru yere gelmişsiniz. Şoförlüğünü yaptığım bu heriflerden bazılarının o kadar çok parası var ki mutlaka suçlu olmalılar. Ajan Robert Langdon'ın pasaport resmini kaldırdı. Bu adam bu gece bankanıza geldi mi? Vernie omuzlarını silkti. Hiç fikrim yok. Bizim müşterilerin yanına girmemize izin vermiyorlar. İçeri girip ön masaya sormanız gerekiyor.